Size özel hazırladığımız bu detaylı incelemeye hoş geldiniz. Bugün otomotiv dünyasının gerçekten sınırlarını zorlayan bir konuya giriyoruz.
Evet, heyecan verici bir konu.
Aynen. Elektrikli bir süper otomobilin kırdığı, yani akıl almaz bir hız rekoru var ortada. Ama biz sadece rakamlara bakmayacağız.
Hı hı.
Elimizdeki kaynak Çinli teknoloji devi BYD'nin lüks markası Yangwang var biliyorsunuz. Onun U9 modeliyle yaptığı bu inanılmaz gösteriyi anlatan bayağı kapsamlı bir makale.
Evet, okudum ben de. Oldukça detaylı.
Görevimiz şu. Bu rekor nasıl mümkün oldu? Tamam. Ama asıl önemlisi bu hızın teknoloji, pazar ve tabii sizin için neden önemli olduğunu konuşacağız. Yani işin biraz daha derinine ineceğiz.
Tam olarak öyle. Hızın ötesindeki anlamı arayacağız.
O zaman kemerleri bağlayın diyelim, konuya giriyoruz. Olay şu. BYD'nin Yangwang U9 modeli, Almanya'da o meşhur Automotive Testing Papenburg yani ATP pistinde saatte 472 kilometreyi geçmiş.
Geçmiş ne kelime, yani rekoru paramparça etmiş resmen.
Aynen öyle. Seri üretim elektrikli araçlar dünya rekoru. Bakın tekrar vurgulayalım, hani özel yapım, tek seferlik bir roket araba falan değil bu.
Değil değil.
Galeriden alabileceğiniz, tabii yeterince paranız varsa, seri üretim bir elektrikli otomobilin rekoru.
İşte bu seri üretim vurgusu çok kritik, çok önemli.
Neden peki?
Çünkü bu BYD'nin aslında şunu demesi. Bakın biz sadece hani ekonomik, ulaşılabilir EV'ler yapmıyoruz. Aynı zamanda performansın en tepesine, zirvesine de oynayabiliyoruz. Bu hız bir rakamdan çok daha fazlası.
Bir mesaj yani.
Kesinlikle yerleşik, özellikle Avrupalı o yüksek performanslı otomobil üreticilerine atılmış teknolojik bir eldiven bu. Hani yıllardır içten yanmalı motorların kalesi olan bir alana Çin'den bir oyuncu geliyor ve bu kadar iddialı bir giriş yapıyor. Bu sektördeki güç dengeleri nasıl değişiyor, belki de değişebilir, bunun çok güçlü bir sinyali.
Evet, inovasyonun merkezi kayıyor olabilir mi sorusunu akla getiriyor kesinlikle. Bir güç gösterisi adeta.
Tam olarak.
Peki rekorun kendisine biraz daha yakından bakalım mı? Kayda geçen tam hız saatte 472,41 kilometre. Yani inanılır gibi değil.
Neredeyse ses hızının yarısı gibi bir şey tekerlekler üzerinde.
Dehşet verici. Aracın tam ismi de BYD Yangwang U9 Track Edition. Yani pist odaklı özel bir versiyon. Direksiyonda da deneyimli bir Alman pilot var, Mark Bassing. Bassing'in rekor sonrası söyledikleri de ilginç aslında. Şöyle demiş, geçen yılki rekorumla zirveyi gördüğümü sanıyordum diyor.
Evet, kendi rekorunu kırmış oldu.
Aynen. Bu kadar kısa sürede aynı pistte kendi rekorumu geliştirebileceğimi hayal bile edemezdim. BYD mühendisliğinin ve yeni teknolojilerin sınırları ne kadar zorladığını görmek inanılmaz diyor. Yani pilot bile şaşkın.
Tabii bu şaşkınlık önemli. Çünkü hani elektrikli araçlara, EV'ye yapışıp kalmış bazı algılar var ya.
Evet, nedir onlar genelde?
İşte genelde EV denince akla ne gelir? Sessiz, çevre dostu, belki şehir içi kullanım için pratik falan. Ama aşırı hızlı, adrenalin dolu gibi sıfatlar hep içten yanmalı motorlu ICE canavarlara aitti sanki, değil mi?
Doğru, performans denince akla onlar gelirdi.
İşte bu rekor o algıyı resmen tuzla buz ediyor. Elektrik motorlarının sadece verimli olmadığını, aynı zamanda yani akıl almaz bir performans potansiyeline sahip olduğunu kanıtlıyor. Daha geniş resme bakarsak, bu olay aslında elektrifikasyonun sadece ulaşımı değil, yüksek performans kavramının kendisini yeniden tanımladığı bir dönemin habercisi gibi. Yani artık performansın zirvesi için elektrik motorları sadece bir seçenek değil, belki de standart seçenek haline geliyor.
Tamam, performansın yeni kralı elektrik dedik ama nasıl oluyor bu? Yani bir elektrikli araç nasıl bu hıza çıkabiliyor? İşte burada kaynağımızdaki teknolojik detaylara inince işler gerçekten büyüleyici hale geliyor.
Kesinlikle. İşin sırrı orada.
Gücün kaynağıyla başlayalım. BYD'nin E4 platformu. Neymiş bu platformun temeli?
4 tane bağımsız elektrik motoru. Her tekerlek için bir tane.
Evet. Her tekerleğe bir motor. Bu çok önemli. Peki toplam güç ne kadar? Kaynak sistem çıkışının 3000 beygir gücünü aştığını söylüyor. 3000.
3000 beygir gücü. Yani bunu bir bağlama oturtmak lazım. Şöyle düşünün, günümüzdeki bir Formula 1 aracı yaklaşık 1000 beygir gücünde.
Yani 3 tane F1 aracı gücünde mi bu?
Neredeyse öyle, evet. Kabaca 3 F1 aracının gücünü 4 tekerleğe dağıtıyor bu araç. Ya da şöyle düşünün, hani ortalama bir aile otomobili 150-200 beygir desek.
Evet.
Bu araç 15-20 tane aile otomobilinin toplam gücüne sahip gibi bir şey. Muazzam bir güç bu. Ama asıl sihir bu gücün nasıl kontrol ettiğinde yatıyor.
İşte tam da bu noktada sanırım kaynağımızdaki ikinci kilit teknoloji devreye giriyor. Bağımsız tork yönlendirme. Independent Torque Vectoring. Kulağa biraz karmaşık geliyor ama temel mantığı ne bunun?
Aslında temel mantığı oldukça zekice. Aracın merkezi beyni diyelim, yolu ve sürüş koşullarını saniyede yüzlerce kez analiz ediyor. Tekerleklerin dönüş hızı, direksiyon açısı, yanal ivme gibi bir sürü veriyi sürekli işliyor.
Saniyede yüzlerce kez mi?
Evet, evet. Ve bu analize dayanarak her bir tekerleğe milisaniyeler içinde tam olarak ne kadar tork, yani döndürme kuvveti, gönderilmesi gerektiğine karar verip uyguluyor.
Vay canına! Nasıl bir faydası oluyor peki bunun?
Şöyle benzetebiliriz. Sanki her tekerleğin kendi özel gaz pedalı ve beyni var gibi düşünün. Mesela virajdasınız, değil mi? İçteki tekerleklere daha az, dıştakilere daha fazla güç vererek aracın viraja adeta bir mıknatıs gibi yapışmasını sağlıyor.
Anladım.
Düz yoldaysa gücü en iyi tutunmayı sağlayacak şekilde dağıtıyor. Sonuç, yani 470 kilometre gibi akıl almaz hızlarda bile inanılmaz bir denge, kontrol ve sıfır tutunma kaybı. Bu, hani bu kadar gücü yola nasıl aktarırız sorusunun en sofistike cevaplarından biri gerçekten.
Gücü kontrol etmek sadece torkla bitmiyor anlaşılan. Kaynakta bir başka etkileyici sistemden daha bahsediliyor. Disus X akıllı gövde kontrol sistemi. Bu da bildiğimiz amortisörlerden, yaylardan çok daha farklı bir şey galiba.
Kesinlikle çok daha fazlası. Disus X, pasif süspansiyonların aksine aktif bir sistem. Yani yol koşullarına ve sürüş dinamiklerine göre kendini anlık olarak ayarlayabilen akıllı bir süspansiyon bu.
Ne işe yarıyor tam olarak?
Temel görevi aracın gövdesini olabildiğince stabil, yani dengede tutmak. Mesela sert virajlarda gövdenin yana yatmasını, hani body roll dediğimiz olayı veya ani hızlanmalarda aracın arkasının çökmesini, sert frenlerde burnunun dalmasını, yani pitch ve dive'ı neredeyse tamamen engelliyor.
Yani daha konforlu bir sürüş mü demek bu sadece?
İşte sadece konfor değil. Asıl kritik faydası lastiklerin her zaman yolla maksimum temasını sağlamak. Bu çok önemli.
Neden bu kadar önemli peki?
Çünkü lastik yere ne kadar iyi basarsa o tork yönlendirme sistemi de gücü o kadar etkili iletebilir, frenler o kadar iyi tutar. Düşünün 470 km hızda gidiyorsunuz, lastiğin yoldan bir an bile kopması felaket olabilir. İşte Disus X buna engel oluyor. Tork yönlendirme ile birlikte aracın adeta ray üzerinde gidiyormuş gibi hissettirmesini sağlıyor.
Anladım. Yani E4 platformuyla devasa bir güç geliyor.
Evet.
Tork yönlendirme bunu akıllıca dağıtıyor.
Aynen.
Ve Disus X de bu gücün yola kesintisiz aktarılmasını sağlıyor. Vay be, zincir tamamlanmış gibi duruyor ama kaynakta bir teknolojik detay daha dikkatimi çekti. 1200 voltluk ultra yüksek voltajlı elektrik mimarisi. Şimdi çoğu EV 400V, hadi bazıları 800V kullanıyor. 1200V neden önemli?
Bu, evet, daha çok geleceğe yönelik bir yatırım gibi görünse de aslında rekoru mümkün kılan faktörlerden biri de olabilir. Temel fizik kuralı basit. Güç eşittir voltaj çarpı akım. Aynı gücü iletmek için voltajı artırırsanız akımı düşürebilirsiniz. Daha düşük akımın da birkaç önemli avantajı var. Birincisi, elektrik akımı kablolardan geçerken ısı üretir, değil mi? Akımın düşünce ısı da azalır. Bu özellikle 3000 beygir gibi muazzam güçlerde aşırı ısınma sorunlarını yönetmeyi kolaylaştırıyor.
Mantıklı.
İkincisi, daha düşük akım, daha ince ve hafif kablolar kullanmanızı olanak tanır. Bu da aracın toplam ağırlığını azaltmaya yardımcı olur ki hız ve verimlilik için ağırlık çok kritik.
Evet, ağırlık her zaman düşman.
Aynen. Üçüncüsü ve belki de uzun vadede en önemlisi, daha yüksek voltaj mimarisi gelecekte çok daha hızlı şarj sürelerinin kapısını aralıyor. Yani evet, henüz şarj altyapısı buna tam hazır olmayabilir ama BYD'nin bu teknolojiyi şimdiden kullanması geleceğe hazır olduğunu, oraya yatırım yaptığının bir göstergesi.
Anlıyorum. Yani 1200 ve hem şu anki performans sınırlarını zorlamaya yardım ediyor, hem de gelecekteki EV'lerin hepimizin kullanacağı araçların daha pratik hale gelmesinin önünü açıyor aslında.
Aynen öyle.
Muhtemelen acayip pahalı teknolojilerle donatılmış, yani çoğu insanın ulaşamayacağı bir otomobili bir şirket neden üretir ki? Sadece bakın biz bunu yapabiliyoruz demek için mi?
Bu otomotiv endüstrisinde sıkça gördüğümüz bir strateji aslında. Halo car diyoruz buna. Yani marka elçisi ya da amiral gemisi. Evet, dediğin gibi kısmen yapabiliyoruz demek için. Markanın teknolojik gücünü, mühendislik yeteneklerini, vizyonunu sergilemek için. Yangwang U9, BYD'nin sadece uygun fiyatlı değil, aynı zamanda en üst düzey teknolojiye sahip araçlar üretebileceğini tüm dünyaya gösteriyor. Bu ne yapar? Marka algısını güçlendirir, potansiyel müşterilerin gözünde markayı daha prestijli hale getirir. Ama bundan daha fazlası var işin içinde.
Nedir o daha fazlası? Yani sadece imaj meselesi değil diyorsun.
Olgu devreye giriyor.
Damlama etkisi. Nasıl yani?
Şöyle, U9 gibi bir zirve modelinde geliştirilen, en ekstrem koşullarda test edilen ve kendini kanıtlayan bu ileri teknolojiler, işte o 4 motorlu platform, akıllı tork yönetimi, aktif süspansiyon, yüksek voltaj mimarisi bunlar, zaman içinde markanın daha ulaşılabilir, daha ana akım modellerine doğru damlıyor, sızıyor yani.
Ha, anladım. Yani bugünün süper otomobil teknolojisi yarının aile arabasına geliyor gibi.
Tam olarak öyle. Yani bugün 472 kilometre hıza ulaşan bir süper otomobilde kullanılan sofistike bir güvenlik veya performans özelliği, birkaç yıl sonra sizin alacağınız bir aile EV'sinin standart donanımı haline gelebiliyor. Geçmişte de böyle olmadı mı? Mesela ABS fren sistemleri, çekiş kontrol sistemleri falan ilk başta yarış arabalarında, lüks modellerde çıktı, sonra hepimizin arabasına girdi.
Bu çok önemli bir nokta gerçekten. Yani bu rekor kıran canavar aslında bir nevi laboratuvar görevi görüyor. Gelecekte hepimizin kullanacağı daha güvenli, daha yetenekli elektrikli araçların önünü açıyor. Sizin için bunun anlamı şu, yarının otomobilleri bugünün süper otomobillerinden miras kalan teknolojilerle daha iyi olacak.
Aynen öyle. Bu sadece tek bir modelle ilgili bir durum değil. Tüm endüstrinin ve özellikle BYD gibi iddialı firmaların EV teknolojilerini geliştirme ve yaygınlaştırma hızını arttıran bir katalizör bu. Bu açıdan bakınca U9 sadece bir hız makinesi değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin de bir sembolü. Ve BYD'nin mesajı da net. Elektrikli gelecek sadece yeşil ve sessiz olmak zorunda değil, aynı zamanda inanılmaz derecede hızlı, heyecan verici ve arzu nesnesi de olabilir. Hani sürdürülebilir süper otomobil kavramını yeniden şekillendiriyorlar adeta.
Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ne görüyoruz? Özetlersek, BYD Yangwang U9'un kırdığı bu rekor, elektrikli araçların performans potansiyelinin sınırlarını yeniden çiziyor.
Kesinlikle.
Bunu mümkün kılan şey ise bir dizi etkileyici teknoloji. Her tekerleğe ayrı güç veren E4 platformu, bu gücü dizginleyen akıllı tork yönlendirme sistemi, aracı yola yapıştıran Disus X aktif süspansiyon ve geleceğin kapısını aralayan 1200 volt mimarisi.
Evet, teknolojik bir şov resmen.
Ve tüm bunların arkasında da hem marka imajını parlatan hem de teknolojinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan akıllı bir Halo Car stratejisi yatıyor.
Şunu da eklemek lazım belki. Bu gelişme küresel otomotiv sahnesindeki rekabetin ne kadar kızıştığını ve inovasyonun artık sadece hani bildiğimiz geleneksel merkezlerden, Avrupa'dan, Amerika'dan gelmediğini de gösteriyor. Özellikle Çin merkezli şirketlerin teknolojiye yaptıkları devasa yatırımlar onları çok hızlı bir şekilde öncü konuma taşıyabiliyor. Bu rekor sadece bir otomobilin başarısı değil, belki de endüstriyel ve teknolojik güç dengelerindeki olası bir değişimin de habercisi olabilir. Bu önümüzdeki 10 yılda çok yakından takip etmemiz gereken bir dinamik bence.
Gerçekten de üzerinde düşünmeye değer bir konu bu. Ve tam da bu noktada bugünkü incelememizi sonlandırırken topu size atalım değerli dinleyicilerimiz. Bu rekor ve arkasındaki yani dudak uçuklatan teknolojiler sizin elektrikli araçların geleceği hakkındaki beklentilerinizi nasıl şekillendiriyor? Yüksek performans dünyasının tamamen elektrikli motorlara teslim olması fikri, sürüş keyfi, otomobil tutkusu gibi kavramları sizin için nasıl değiştiriyor? Yani bu teknolojilerin birkaç yıl içinde belki de kendi aracınızda olabileceği fikri size ne hissettiriyor?
Güzel sorular. Bu sorular üzerine düşünmek, geleceğin otomotiv dünyasını anlamak adına gerçekten önemli. Belki de performans algımız, bildiğimiz her şey tamamen değişmek üzere.
Bu keşif yolculuğunda bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.